Ayrım 3. Sayfa 27. Bölüm 2. Ermeni Gözleri. İstanbul 1924. Ars'ın ayrıldıktan sonraki gece hasır yatağımda uzanmış karanlık odanın seslerini dinliyordum. Yanımdaki kız bana fısıldayarak "Uyanık mısın?" dedi Ermenice. Yasak olmasına rağmen arada sırada kimse yokken Ars'ın ve ben kendi aramızda Ermenice konuşurduk. Yetimhanede başka Ermeni kızlar da vardı. Fakat Ars'ın ve ben çekingen davranıyorduk. Şimdi ise yalnızdım. Kız tekrar sordu. Uyanık mısın? Bela istemiyordum. O yüzden Türkçe uyuyorum diye yanıtladım. Ağaçtan kopmuş bir dal gibiydim. Nehirde sürükleniyordum ve batmamaya çalışıyordum. Ellerim örgü örmek, tencereleri yıkamak ve yerleri silmekle meşguldü. Diğer kızların isimlerini bilmiyordum. Fakat yakın bir arkadaş sayılmazdım. Düşman da edinmedim. El yazım düzgün olduğu için öğretmen beni severdi. Gerektiği zaman Türkçe vatansever şarkılar söylemek dışında da sesimi yükseltmezdim. Yetimhanede bir kızın vücudu değişip çocukluktan çıktığında kız ara odadan üst odaya geçerdi. Birbirimizi sürekli izleyerek önemli değişimleri takip eder, ilk kimin üst odaya geçeceğini tahmin etmeye çalışırdık. Sonunda benim de yatak takımımı toplayıp üst odaya çıkacağım gün geldi. Çocukluktan çıktığım için gururluydum. Fakat bundan sonra ne olacak diye endişeleniyordum. Üst odadan sonra gidilecek tek yer dış dünyaydı. Hizmetçi, çırak ya da fakir bir adamın karısı olarak, çünkü hiçbir zengin, meteliksiz bir yetimle evlenmek istemezdi. Haftada birkaç kere işçi ya da eş bakmak için biri gelirdi. Adama bir bakar, sonra kendimi ucube bir şekle sokarak sıranın arkasına kenara geçerdim. Başka kızlar bir terzi ya da bakkal tarafından seçilir ve bir daha geri dönmemek üzere ayrılırdı. Sonra yetimhanede kalanlar giden kızların hayatının çekilir olup olmadığı tartışırlardı. Bir gün uşak arayan bir adam geldi. İyi giyimliydi ve bastonun topuzu altındandı. Hoş bir adama benziyordu. Bu yüzden kendime yer açarak ön tarafa geçtim. Dik durarak başımı yüzünü güneşe dönmüş bir çiçek gibi tuttum. Adam sırayı turlayarak her dönüşte bir kızla konuşuyordu. İsmin ne diye sordu bana. Neriman diye cevapladım. Söylenecek akıl dolu bir sözüm yoktu. O yüzden gözlerimi indirmeden öne doğruca ona baktım. Arsi'nin ayrılışının üzerinden yıllar geçti. Fakat ondan hiç ses çıkmadı. Onun ve Sarkis'in Mersin'e ulaşıp ulaşmadığını bilmiyordum. Hiçbir zaman Arsi'nin benim için döneceğine fazla inanmadım. Kim başka bir yetim isterdi? Üstelik kan bağı olmayan. Pişmanlık duymadan Aziz Efendi'nin aşçılık teklifini kabul ettim. Şans yine yanımdaydı. Çünkü Azizler kibar insanlardı. Evde çalışan iki kız daha vardı. Emine ve Şermin. Çocuklara bakan Emine'nin mükemmel bir sesi vardı. Üstelik çocuklar da onu seviyordu. O ve ben iyi geçiniyorduk. Evin temizliğinden sorumlu Şermin ise sıkıcı ve kıskanç biriydi. Bazen gizlice mutfağa gelip tencerelerin taşması için ateşe fazla odun atardı. Gözlerimi ondan ayırmamak zorundaydım. Eski aşçı Ümmühan ise yarı kör ve dişsizdi. Bakır kapları takırdatır, kaselere vurur, yemek yaparken de homurdanırdı. Ama bana karşı sevecendi. Azizlerin evinin kilerinden ilk defa yalnız kaldığımda karnımı tıka basa iri iri sarı incirlerle doldurdum. Davul gibi şiştim ve midemden gurultular geldi. Ertesi günde rahatsızlandım fakat kimse bir şey söylemedi. Evdeki 4 haftamın sonunda cılız, kemikli bir tavuk olmaktan çıkmıştım. İlerleyen haftalarda Ümmühan yemekleri kendi başıma yapabilmeme yetecek kadar çok şey öğretti. Artık o arka bahçede oturup güneşin altında şekerleme yaparken mutfak bana kalıyordu. Bütün bir gün boyunca hamama gitmek evin kadınları arasında gelenekselleşmişti. Ümmühan evde çocuklarla kalırken Emine, Şervin ve ben evin hanımına eşlik ederdik. Yıkanma hamama gitmenin küçük bir kısmıydı. Yanımızda dikiş takımları ve örgülerimizi de alırdık. Öğlen yemeği içinde yemek sepeti hazırlardım. Hanım genelde kuzen ve arkadaşlarıyla dedikodu yapardı. Azizlerle bir yılımı doldurduktan sonraki bir hamam gününde hayatımı bir kere daha değiştirecek biriyle tanıştım. Hamama geldiğimizde elbiselerimizi peştemallarla değiştirip yanımızdakileri yıkanma salonunun kenarındaki raflara koyduk. Ayağımı çinili zeminden geçen sıcak su kanalına daldırdım ve odanın ortasındaki fıskiyelerin yakınındaki bir sandalyeye oturdum. Peştemallerimizi suda ovalayıp suyunu sıkıyorduk. Oda buharla dolmuştu ve sesler çinli duvarlarda yankılanıyordu. Kısa zamanda çok sıcak oldu. Terler alnımda dereler oluşturup gözümü yakıyordu. Nemli hava burun deliklerimi yakmıştı. Hanımımdan dışarıya çıkmak için izin istediğimde razı oldu. Serinleme odasına yastıklı bir sıraya oturdum ve gözlerimi kapayıp başımı çinili duvarda dinlendirdim. Göz kapaklarımın arkasında annemin haçındaki hamamlardan birinde başımdan aşağı su döktüğünü görüyordum. Kahkahalar vardı. Birisi şarkı söylüyordu. Bir kadının Ermenice konuştuğunu duydum ve omzumda bir baskı hissettim. Gözlerimi açtığımda garip bir kadın çıplak kollarında şıkırdayan bilezikleriyle Ermenice bir şey soruyordu. Sessizce ona bakıyordum. Siyah gözleri uzun kirpiklerle bezenmişti. Dikkat çekici bir burnu, düzgün bir ağzı ve omzunda örgüsüyle kıvrımları, şakaklarına düşen saçları vardı. Kadının siyah gözlerinde yansımamı gördüm. Siyah saçlarla çevrilmiş bir ovallik. Gözlerim simsiyah parlıyordu. Kadın Türkçe, "Ermeni misin hayatım?" diye sordu. "Hayır, Türk'üm," dedim. Kadın sağ bileğimi tutarak çevirdi. 1914 tarihli mavi bir haç yalan söylediğimin kanıtıydı. Çok küçükken ailem beni Kudüs'e hacca götürmüştü. Ermeni manastırının hemen dışındaki bir adam bana ve anneme aynı dövmeleri yapmıştı. Diğer dövme Baftizci John'un çifte çevrilmiş kafası. Diğer kolumdaydı. "Tatlım," diye fısıldadı. "Ben Ermeniyim." "Yes, I am. Ve sana yardım etmek istiyorum." "Hanımefendi, hizmet ettiğim insanlar bana iyi davranıyorlar." Kalbim insan elinde yakalanmış bir tavşan gibiydi. Şermin'i kapı ağzında bize bakarken gördüm. Kaşlarımla ona işaret ettim. O da içeri kaçtı. Eminim beni ele vermeye koşmuştur. Ermeni kadın sakince, "Senin gibi Türklerin yanına yerleştirilen birçok çocuk var. İsmin ne senin?" diye sordu. "Türk ismim Neriman fakat ailem bana Zabel derdi." "Yes, I am," diye düşündüm. Kelimeler derin bir kuyuda yankılandı. "Zabel öksüzleri alan birçok Ermeni aile tanıyorum. Bana efendinin ve yaşadığın yeri söyle, seni kurtaralım." Bir anlığına yalan söylemeyi düşündüm. Doğruyu söylersem istenmeyen bir durum yaşayabilirdim. Tekrar kollarımdaki dövmelere baktım. Kadına evimin adresini söyledim ve yandaki odaya koştum. Emine'ye yaklaştım ve ondan aldığım taraklı saçlarımı açmaya başladım. Şermin'in hava anma bir şey fısıldadığını gördüm. Kafaları birbirine değecek kadar yakındı. "Neriman," dedi Havva Hanım, "buraya gel." Yanına gittim. Şermin sinsice sırıtıyordu. Yakınımda olsa cimciklerdim onu. "Serinleme odasında yabancı bir kadınla konuştuğun doğru mu?" "Hayır hanımım." "Emin misin tatlım? Şermin seni gördüğünü söyledi." "Hayır hanımım, kimseyle konuşmadım." "Hanımefendi bana inanmamıştı sanırım. Çünkü yemek yemeden toparlanmamızı söyledi. Biz de aceleyle soyunma odalarına gittik ve hamamdan ayrıldık. Akşam yemeğini hazırlarken o kadar gergindim ki devamlı kendime ne pişirdiğimi hatırlatmam gerekiyordu. Acaba hamamdaki kadın beni kurtarmak için birilerini gönderecek miydi? Beni nereye götüreceklerdi? Şermin süpürgeyi almak için geldiğinde Neriman dudağındaki ter yemeğe düşmek üzere dedi. "Sen de dikkat etmezsen seni hain," dedim elimde kalın bir bıçakla. "Burnun yemeğin parçası olmak üzere tencereye düşebilir." Şermin'e doğru abanıp kollarından tuttum fakat benden kurtulup mutfaktan uzaklaştı. Dolma için patlıcan, patates ve yeşil biberlerin içini çıkardım. Birçok defa az daha parmaklarımı kesiyordum. Sonunda mutfak pişen sebze, kuzu eti ve patlamış buğday kokusuyla doldu. Efendinin en sevdiği tatlı olduğu için kadayıf da yaptım. Hanımım mutfağa girdiğinde onu görmemiş gibi hareket ettim. Cevizleri ufalıyordum ve bıçak tahtada tatminkar bir patırdı çıkarıyordu. Ermeni kadının bana birisini göndermesinin ne kadar uzun süreceğini düşündüm. "Eline sağlık kızım. Bu yemekte saatimiz ve mutluluğumuz uzun olur." Aziz efendi yemekten oldukça memnundu. Şermin ve Emine ile yemek için mutfağa dönüp gülmekten çatlayıncaya kadar germeleri ve göbeğini ovmalarıyla Aziz efendinin taklidini yaptım. Şermin'i de affetmeye karar verdim. Ne de olsa onu bir daha görmeyecektim. Gece yatmaya gittiğimizde Şermin hemen uykuya daldı. Emine ve ben de bir süre fısıldaştık. "Hamamda ne oldu?" diye sordu Emine. "Şermin, hanımı sinirlendiren bir hikaye uydurdu," dedim. Doğruyu söyleyememem çok yazıktı. Emine'yi severdim. Gözlerimi kapayıp gerçek ismimin yazılışını zihnimde canlandırdım. Neriman, uyudun mu diye sordu Emine. Yanıtlamadım. Kızgın güneşin altında, çölde, ayağımda kumdan koruyucularla yürüyordum. Çadırda yatan hasta annem için kalaylı tasım ile su taşıyordum. Yürüdüm, durdum. Çadır ufukta bir nokta oluncaya kadar çöl genişledi. Neriman, uyan diye sarstı Emine. Kalkma vakti, kahvaltı hazırlayacaksın. Dışarı çıkıp çocukların odasına gitti. Güneş ışığı pencereden geçip yerde yatağın gölgesini oluşturuyordu. Pikeyi kaldırıp yatağa uzanıp tavana baktım. Öğlen yemeği için domates ve barbunya gerekiyordu. Bir de hanıma kömür almasını hatırlatacaktım. Belki Ermeniler gelmeyecekti. Günün ilerleyen saatlerini üst katta mutfak bezlerini yerleştirirken ön kapının güçlüce vurulduğunu duydum. Kendimi efendinin paralarını çalarken yakalanmış gibi hissettim ve bir dolaba girip saklanmak istedim. Kapıyı Aziz Efendi açtı. Merdivenlerin yukarısından kimin geldiğini, ne konuşulduğunu anlayamıyordu. ''Neriman, Neriman gel buraya!'' diye çağırdı efendim. Yavaşça merdivenlerden indim. Girişte siyah elbiseli ve sivri kapüşonlu sakallı bir rahip efendimin karşısında duruyordu. Rahip yaşlıydı fakat arkasında uzun boylu üç genç din adamı bekliyordu. Kızım, dedi Aziz Efendi kibarca, bu adamlar senin Ermeni olduğunu söylüyorlar. Öyleyse seni halkına geri götürmek için buradalarmış. Yaşlı adam bana yaklaşıp elini omzuma koydu. Ermenice, Akik Mayr Hayr Unis. Kız, annem babam var mı? Diye sordu. Kendi dilim diye düşündüm. Onlar benim insanlarım. Annemin, babamın olup olmadığını soruyordu. Doğruyu söyledim. Borç, hayır. Ne Aziz Efendi'ye ne de yaşlı adama bakabildiğimden terliklerime bakıyordum. Adın ne çocuğum diye sordu. Ermenice, adım Zabel diye cevapladım. Rahip gülümseyerek yol arkadaşlarına onay verdi. Türkçe efendi, bu kız bizden. Sizin de izninizle efendi, onu yanımızda götüreceğiz. Odana git ve eşyalarını topla Neriman. Hanıma ve çocuklara da hoşça kal de, dedi Aziz Efendi. Bu kızı özleyeceğiz, dedi Ermenilere. İyi bir aşçıdır. Birkaç parça eşyama bir şala sardım. Giysi çantasına da saç tokalarımı, tarağımı ve açından beri yanımda taşıdığım kalaylı tasımı koydum. Hanımın verdiği küçük el aynasına solgun yüzüme baktıktan sonra onu da çantaya attım. Bir kedi gibi sadece içgüdülerime güvenerek nereye düşeceğimi bilmeden biri hayattan ötekine atlıyordum. Sokağa çıktığımda yaşlı rahip elimi tuttu. Zabel, kızım, bu geceliğine kilisede kalacaksın. Bayan Der İspet Ayan, dün hamamda tanıştığın kadın seni evlat edinebilir. Yarınki ilk işimiz kadıya giderek seni cemaatimize almaya hakkımız olup olmadığını sormak olacak. Ermenice'yi neredeyse unuttuğumu anladığı için benimle Türkçe konuşuyordu. İki yanda rahibin adamlarıyla karanlık sokakta ilerledik. Geride kalmamak için tırıs gidiyordum. Omzumdan doğru Aziz Efendi'nin evine baktığımda bize doğru yaklaşan bir grup adam gördüm. Tekrar baktığımda kalabalık çoğalmıştı. Karanlık basmıştı ve kim olduklarını göremiyordum. Gaz lambaları binaların üstünde uzun gölgeler oluşturuyorlardı. Boynumu büküp ağlamaya başladım ve rahibin kıyısına yanaştım. Rahip durdu ve yüzüme baktı. Canım kızım, korkmana gerek yok. Bu adamlar Ermeni bir kızı kurtardığımızı öğrenince bize yardım etmeye geldiler. Kendi halkından sana zarar gelmez. Vardığımızda rahip ahşap kapıdan avluyla doğru geçmemi işaret etti. Rahiplerin bölümüne gittiğimizde siyah bürünmüş bayan Takuhi isimli hizmetçi kadın beni karşıladı. Rahip ona benimle Türkçe konuşmasını söyledi. Bayan bana kalmam için mutfağın yanındaki küçük odayı verdi. Rahibin İstanbul patriği olduğunu öğrendim. Adam Ermenilerin lideri olduğu için Aziz bana izin vermişti. Şanslısın Akikes. Birçok Ermeni kız kaçırıldı. Bazıları Kürtlerle evlendirildi. Bazıları daha kötü. Sürgünde bakirelere ne olduğunu nasıl anlatacağımı ise bilmiyorum. Çölde ölen binlerce şehitten bahsetmeye lüzum bile yok. Zaten ailen onlar arasında. Halkımız katledildi. Yaşlı kadın kafasını sallayarak yukarı baktı. Tanrım, neden halkını bu kadar zalimce sınıyorsun? Hangi günahımız buna neden oldu? Kadın konuşurken hasır koltukta oturmuş, saçlarımı çözüyordum. Sözleri yağmur gibi kuru sert zemine çarpıyordu. İlk defa birine yaşadığımızı anlatıyordu ve ne hissedeceğimi bilemiyordum. Sayılamayacak kadar çok kaybımız var. Fakat bu gece kuzularımızdan birini geri aldık. Dönen herkes için Tanrı'ya şükürler olsun. İyi geceler hayatım. Rahat uyuyasın. Bayan Takuhi ayrıldıktan sonra ışığı söndürdüm ve uykuya daldım. Çölde kalalya tas içinde anneme su taşıyordum. Güneş parlak ve kızgındı. Kum ayağımı kaydırıyordu. Fakat düşmüyordum. Çadıra yaklaştığımda "Mayrik!" diye bağırdım. Cevap yoktu. Koşmaya çalışırken bacaklarım iyice kuma battı. Fakat sonunda çadıra ulaştım ve tenteyi araladım. Annem yoktu. Dizlerimin üstüne düşerek ellerimi kumlara daldırdım. Kemik üstüne kemik geliyordu. Bacak ve kol kemikleri, kaburgalar ve sonunda zümrüt gözlü bir kafatası. Yataktan fırladım. Terlemiş saçlarımı bağlarken ellerim titriyordu. Uzandım ve gözlerimi kapadım. Sessiz bir şekilde Ermenice yaratılıştan mısralar söyledim. Sözler içimden bir yerlerden geri geliyordu. İmdi, bunlar Nuh, Şem, Ham ve Japhet'in oğullarının soyu ve onların ardından nice oğullar doğdu tufan ertesi. İncil'deki isimleri hatırlamayınca diğer isimleri söyledim. Kaybolanlarınkileri. Sabahleyin Bayan Takuhi'ye rahiplerin ve patriğin kahvaltısının hazırlanmasına yardım ettim. Bayan kahvaltıyı servise gidince mutfağı süpürdüm. Yaşlı kadın boş bir tepsiyle içeri girdi. "Evet tatlım," dedi. "Sanırım öğleden sonra kadıyı görmeye gideceksin. Sonra da der İstepeyanlar seni eve götürecekler. Baron der İstepeyan zaten bu sabah gelip hazretleriyle konuştu. O eve gittiğin için şanslısın. İyi insanlardır." Yine başka bir yere gidiyordum ve ayağımı sağlam basma nihayetindeydim. "Çocukları var mı?" diye sordum. "Üç tane, iki erkek, bir kız. Kızları seninle yaşadı." "Ya hizmetçiler?" "Nerede çalışacağımı merakındaydım." "Var. Fakat biraz büyüyünce ve evleninceye kadar aileden biri gibi muamele göreceksin. Bir eş bulamazsan aşçılığa dönebilirsin. Tabii çok şükür onların yanında değil." "Mutfak mutfaktır," diye gülümsedim. Bayan İstepeyan'dan da güldü. "Bazı mutfaklar Hristiyandır canım," dedi. Patrik ve adamlarıyla kadıyı görmeye giderken der İstepeyanlar tarafından gönderilen yeni elbiseyi, çorapları ve şahane deri ayakkabıları giydim. Elbise siyah çizgili, mavi pamuktandı. Ayakkabılar ise siyahtı. Güneşli bir gündü. Fazla sıcak değildi. Dükkanların önünden geçerken mutluydum. Cebimde Patrik'in verdiği 3 para vardı. Binaya varıp kadın odasına girmeden önce Patrik, "Dinle kızım. Kadı senin Ermeni olup olmadığına karar verecek. Fazla Ermenice bilmediğinden, ki bu yeterli bir kanıt, sana bazı sorular soracak ama birkaç dakikadan fazla sürmez," dedi. Kadı bana oturduğu sıranın önüne geçmemi söyledi. "Adın nedir çocuğum?" "Türkçe ismimi mi, Ermeni ismimi mi istiyorsunuz?" dedim. "Türkçe, Ermenice zaber yazabileceğim geldi aklıma. Ya da kollarımı açıp dövmelerimi gösterebilirdim." Güldü. "Boş ver tatlım, hiçbirini. Ermeni olduğun gözlerinden anlaşılıyor." Kadı, Patrik'e birkaç nazik söz söyledikten sonra gidebileceğimizi söyledi. Tekrar sokağa çıktığımızda Patrik elini omzuma koyarak, "Şimdi canım, dilini tekrar öğrenmelisin," dedi. Cebinden Ermenice İncil'i çıkarıp elime tutuşturdu. "Baştan başla," dedi. O gece rüyamda çölü gördüm. Gün batmıştı. Çöl boyunca su dolu kalaylı tasımı taşımıştım. Siyah çadıra vardığımda annem yoktu. Halının üzerinde uyuyan bir bebek vardı. Bebeği alıp biraz su verdim. Gözleri genişçe, kara ve hüzünle doluydu. Ağlamaya başladığında açık havaya çıkardım. Gökyüzünün karanlığında yaralı bir ay bulutların arasından geçiyordu. Kucağımda bebek, uzaklarda gördüğüm kentin ışıklarına doğru yürümeye başladım.